Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun. Ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran. Danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Recep Özdem iletiyor. Sevgili dinleyenler, stüdyo konuklarımız programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun ve danışmanımız Ömer Özkızılcık. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Amerika ve Türkiye gerginliği ve İdlib'in geleceğini konuşacağız. İlk olarak Amerika ve Türkiye'nin gerginliğini konuşalım. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında son dönemde birçok konuda gerilim yaşanmakta. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Rahip Brunson'un tahliye edilmemiş olmasından dolayı Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi yaptırımlar uygulamakla tehdit ediyor. Brunson kimdir? İlk önce buradan başlayalım, evet. Ve neden tutuklu?
Yani burada tabii Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında aslında gerilim yaşanmasına neden olan birçok jeopolitik önemli büyük mesele var. Yine FETÖ gibi terör örgütleri ile alakalı meseleler var. Amerika'nın PKK'ya, PKK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG verdiği destekle ilgili sorunlar var. Amerikan perspektifinden ise meseleye baktığımızda Türkiye'de şu anda tutuklu olan birkaç tane Amerikan vatandaşı üzerinden bir siyaset izleme çabası içerisinde olduklarını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Rahip Brunson vakası. Kendisi çok uzun yıllardır Türkiye'de misyonerlik faaliyetinde bulunan, bu kimlikle en azından boy gösteren birisi. Ama son dönemde özellikle kendisinin FETÖ ile ilişkili olduğu, bir anlamda Amerika adına adeta FETÖ konusunda önemli bir isim oldu, ortaya çıktı. Yine kendisinin misyonerlik yaparken özellikle Kürtleri hedef aldı ve belli anlamda Kürtlerin PKK ile olan ilişkisinin noktasında rolü oldu. Hatta onları Hristiyanlaştırmak ve bir şekilde Türkiye'ye karşı arasallaştırılması konusunda eylemler içerisinde olduğuna yönelik çok güçlü iddialar ortaya çıktı. Tabii bunlar mahkeme aşamasında şu anda. İddia aşamasında olan unsurlar ve kendisiyle ilgili kuvvetli şüphe oluşunca tutuklu yargılanmasına karar verilmiş bir isim. Amerika'da ise bu tabii çok olumsuz yankı buldu kendi adlarına. Özellikle de kendisinin evangelik bir rahip olması ve Amerika'daki evangelik kamuoyu tarafından bu Brunson meselesinin bir şekilde gündeme gelmiş olması Amerikan yerel siyasetine de gündem oldu. Ve Trump'ı zaten destekleyen bir kesim evangelikler şu anda. Özellikle Başkan Yardımcısı Pence üzerinde çok etkili oldukları biliniyor. Dolayısıyla bu Brunson meselesini özellikle Başkan Yardımcısı Pence'in sık sık gündeme getirdiğini biliyoruz. Türkiye'ye kendisini serbest bırakıp Amerika'yı yönlendirmesi için baskı yapma çabasındalar. Buna yönelik daha önce de Amerika'nın birçok açıklaması olmuştu ama ilk defa Pence'in önce tweet atması, ardından ilgili konuşma yapması ve Trump'ın da bunu desteklemesi ve Türkiye'ye yaptırımlar konusunda adım atacaklarını ifade etmeleri iyice iki ülke ilişkisini gerginleştirdi. Çünkü Türkiye perspektifinden meseleye baktığımızda FETÖ gibi bir terör yapılanmasının karargahının Amerika'da olduğunu, hala tüm FETÖ mensuplarının rahat bir şekilde Amerika'da faaliyet yürüttüklerini, Türkiye'ye karşı bir şekilde arasallaştıklarını düşündüğümüzde, Amerika'nın Türkiye için bir beka tehdidi olan PKK'nın Suriye örgütlenmesi, PYD-YPG'ye yüzlerce, binlerce tır silah yardım yapmaya devam ettiğini, onlara adeta bir güvenli bölge oluşturduğunu gördüğümüzde, Brunson meselesi çok tali bir mesele olarak kalıyor. Yine Halk Bankası ile alakalı mesela hatırlarsanız.
Evet.
Bir Türkiye'ye işte İran'a yönelik Amerikan tek taraflı yaptırımlarını delmekle suçlandı. Ve Halk Bank'ın o dönem üst düzey yöneticisi, başkan yardımcısı Amerika'dayken bir anda gözaltına alındı. Ve kendisiyle ilgili bir süreç başlatıldı. Burada Türkiye'de doğrudan hedefti. Bu tip birçok mesele olmasına rağmen işte Brunson gibi bir tali unsuru Amerika kamuoyunda önemli bir noktaya evangelikler üzerinden taşıdılar ve Türkiye'ye karşı bir kart, bir araç haline getirerek baskı oluşturmak istediler. Tabii Türkiye'de buna net bir şekilde tepkisini koydu. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, bu tarz yaptırım tehditleriyle hiçbir şekilde Türkiye'nin adım atmayacağını, bunun Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu net bir şekilde muhataplarına iletildi. Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanımız da yine Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın da bunu net şekilde muhataplarına ifade ettiler. Ancak tabii Türkiye ile Amerika arasındaki güven bunalımı açısından da büyük bir darbe neden oldu bu.
Zaten gerginlikler vardı. Evet. Daha da.
Aynı zamanda Trump yönetimi ne kadar bu anlamda çelişkiler içerisinde evet. tutarsız olduğunu da gösterdi. Trump birçok kez de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öven, Türkiye'yi öven söylemde bulmasına rağmen bir ertesi günü bu tarz kararlar alabilecek nitelikte bir başkan. Sadece Türkiye ile alakalı, dünyanın geri kalanıyla ilgili de aslında Amerikan dış politikası, gerek iç politikası adına bu tarz tutarsız bir siyaset izlemekte. Hangi baskı grubu Trump üzerinde o an etkili olursa onların lehine hareket edebilmekte. Dolayısıyla evangelik desteğini almak, işte Pence'in etkisiyle bir anda Türkiye hedef alacak şekilde söylemlerde bulunabiliyorlar. Bunun arkasını getirebilir mi Amerika gerçekten? Türkiye yaptırım uygulayabilir mi? Ben hani ciddi büyük bir yaptırım kararı alabileceğini düşünmüyorum ama bazı konularda Türkiye zarar verebilecek yaptırım kararı alabilir.
Yaptırımlar Türkiye, neleri kapsıyor peki?
Ya henüz şu anda doğrudan bu mesele, bunun son üzerinden açıklanmış bir yaptırım yok. Bu sadece tehdit seviyesinde. Hı hı. Ama zaten ilişkilerin gerginleşmesi ve özellikle Amerikan Kongresi'nde Türkiye'nin hedef alınması itibariyle Türkiye'ye yönelik bazı yaptırımlar konusunda çaba söz konusuydu. İşte burada askeri yaptırımlar, bunların içerisinde F-35 uçaklarının Türkiye'ye tesliminin geciktirilmesi hı hı. meselesi önemli. Yine bazı stratejik önemli teknik imkanlara Türkiye'nin verilmemesi, silahların satılmaması konusunda. Türkiye'nin uluslararası kredi aldığı kuruluşlar nezdinde baskı yapılarak bir şekilde bu kredilerden Türkiye'nin yararlanmasının önüne geçilmesi gibi şeyler söz konusu. Ama bunların doğrudan hayata geçebilecek ve Türkiye'ye büyük bir zarar verebilecek şu anda potansiyel olmadığını düşünüyorum. Ama tabii bunların söylem düzeyinde bile ifade edilmesi ve Türkiye'nin hedef alınıyor görüntüsünün oluşması Türkiye'nin ekonomisi açısından belli belirsizlikler yaratıyor ve bunu da bize belli bir maliyeti oluyor. Ama tabii bunun Amerika'ya da çok büyük bir maliyeti olacak. Bunun altını özellikle çizmek gerekir. Türkiye zaten kaotik bir küresel düzende jeopolitik olarak yeni çıkar ittifakları oluşturma çabasında. İşte Rusya ile, Çin ile önemli ittifaklar var. İngiltere ile farklı bir angajmanımız söz konusu. Afrika'ya açılmaya çalışıyor. Orta Doğu da önemli bir ülke. İran'la komşu ilişkilerini devam ettiriyoruz. Böyle bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi tamamen kendisinden uzaklaştıracak. Artık Türkiye ile müttefik ilişkisini geçtik. Adeta bir iki tane karşı karşıya gelen ülke konumuna gelecek olması Amerika büyük maliyet üretecektir. Öncelikle askeri açıdan ilişkilere zarar verecek. Amerikan İncirlik Hava Üssü gibi bir üssü kullanmaya devam etmesi, NATO'nun imkanlarına, Türkiye sahtına yararlanması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Yine bölgesel dinamiklerde Amerika ile Türkiye'nin birlikte hareket etmesi mümkün olmaz. Özellikle İran'ın hedef alındığı Amerika tarafından yaptırımlar uygulanarak bir şekilde siyaset dayatıldığı bir dönemde Türkiye'yi tamamen karşısına almış olacak olması Türkiye'nin İran politikasını etkileyecektir. Bu da Amerika'ya önemli bir maliyet çıkartacaktır diye düşünüyorum.
Bazı iddialara göre bunun son Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında pazarlık söz konusu olmuştur. Nitekim İsrail gazetelerinin iddiasına göre Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasına karşın Brunson serbest bırakılması üzerine anlaşılmış. Fakat Daily Sabah'ın iddiasına göre Brunson Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla karşılığında takas edilecekti. Siz bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii bunlar spekülasyonlar doğrudan. Hukuk devletlerinde böyle takaslar normalde olmaz. Ama hı hı. siyasetin geçerli ortaya koyduğu bir realite de var. Devletler belli anlamda bu tarz görüşmelerde yapabiliyorlar. Ancak Türkiye kesinlikle bunu reddetti. Yani İsrail'de gözaltına almış olan bir Türk vatandaşı üzerinden bunun sonu tahliye edilmesi mümkün değil. Kendisi bir turist olarak Kudüs'e gitmiş ve orada ziyaret ederken İsrail makamlar tarafından haksız bir şekilde gözaltına alınmış bir isim. Brunson gibi karşılığı olan önemli bir isim de değil bu anlamda. Çünkü Brunson Türkiye'de az önce ifade ettiğim gibi ciddi terör suçlamalarıyla yargılanan bir isim. Dolayısıyla bunların birbirine karşılık görülmesi ve Brunson serbest bırakılacağına yönelik iddialar doğru değil. Ancak Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türk vatandaşının serbest bırakılması için hanımefendinin bir ara bulucu olması konusunda talepler olduğunu biliyoruz. Bu konuda da Trump Netanyahu arayarak ricada bulunmuş ve bunun karşılığında belki kendileri bir beklenti geliştirdi ve bunun sonra serbest bırakılacağı düşüncesini oluşturdular. Ama bunun Türkiye tarafından verilmiş herhangi bir taahhüt olmadığını, böyle bir zemin olmadığını düşünüyorum. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bazı taleplerini karşılasaydı eğer, işte Atilla davası, halkla ilgili gerekçeler veya FETÖ ile ilgili meseleler, bunun son gibi bir meselede Türkiye'de daha kolaylaştırıcı rol oynaması, en azından süreç rahmetse bile yargılama süreci Amerika'ya dönmesine izin verilmesi gibi adımların atılma ihtimali söz konusu olabilirdi. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekir.
Yani Brunson'un ev hapsine çıkarıldı. Bu da Amerika Birleşik Devletleri tarafından yeterli görülmedi. Tamamen serbest bırakılıp Amerika'ya dönmesi talep ediliyor.
Yani dediğim gibi bu Amerikan iç siyasetinde evangeliklerin oynadığı rol, Trump'ın şu anda içeride çok ciddi anlamda baskı altındayken, birçok nota Amerikan medyasının hedefiyken, Rusya ile ilişkiler bağlamında, özel hayatıyla ilgili orada bir gündem değiştirmek, evangeliklerin desteğini almak, özellikle Başkan Yardımcısı Pence'in ilişkiler ağı itibariyle kendilerini tabanına karşı güçlü göstermek için attıkları adımlar. Dolayısıyla bunu popülist Amerikan siyasetiyle ilgili yönü olduğunu düşünmek gerekiyor. Tabii Türkiye karşıtı çevrelerde bu meseleyi gittikçe kaşıyorlar. Türkiye'nin aleyhine bir yaptırım süreci işletilmesi için İsrail lobileri gibi pozisyonlar, Birleşik Arapların Amerika'daki lobi gücü, bunlar da bu tip meseleleri abartarak, kamuoyunda gündem yaparak Türkiye'ye karşı kullanılması için çaba sarf ediyorlar.
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim konuları arasında S-400 hava savunma sistemleri ve F-35 taarruz uçağı da bulunmakta. Biraz önce siz de aktarmıştınız. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu onayladığı yasa kapsamında Türkiye'ye F-35 teslimatları geçici olarak durdurulmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda onaylanan yasa Türkiye için ne manaya gelmekte?
O aslında çok önemli değil. Çünkü o yasada Savunma Bakanlığı, Pentagon'un hazırlayacağı rapor şartı vardı. Yani rapor hazırlanır hazırlanmaz bu yasa ortadan kalkacak. Dolayısıyla burada Mattis'in pozisyonu da belli, Amerika Savunma Bakanı. Bu anlamda F-35 konusunda Türkiye'ye zorluk çıkartılmaması gerektiğini, büyük bir proje olduğunu, Türkiye'nin de bunun ortaklarından birisi olduğunu, böyle bir durum olursa tüm proje süreci hem ekonomik açıdan hem de süre itibariyle tehdit altına gireceğini ifade etmişti. Türkiye ile ilişkileri de Pentagon bu seviyede bozmak istemiyor en azından. Dolayısıyla o konuda biraz söz işte Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray'da olacak. Bu yaptırım kararı geçersiz kılınabilir ve F-35 Türkiye teslim süreci bence devam edecektir diye düşünüyorum. Tabii ilişkiler çok gerginleşirse, farklı anlamda kriz noktalarına gelirse, Brunson olayı ve diğer meseleler bir şekilde halledilemezse, o zaman işte F-35 sistemlerini Türkiye'ye vermemeyi tercih edebilirler. Bunun bir Amerika'ya ve sürece maliyeti olacaktır. Çünkü bazı parçalar Türkiye'de üretiliyor. Türkiye bunun ortaklarından ciddi anlamda maddi katkısı oldu. Türkiye bunu ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Uluslararası tahkime giderek Türkiye haklarını arayacaktır dedi. Bunda Amerika çok ciddi bir mali sorumluluğu olacak. Bunun ötesinde Türkiye'nin askeri açıdan Rusya ile ilişkisini, angajmanını daha da geliştirmesine neden olacak. Çünkü Türkiye yeni nesil savaş uçaklarına ihtiyacı var. F-16'lardan sonra F-35 bu ihtiyacı karşılayacaktı. Eğer buradan temin söz konusu olmazsa Rusya ile farklı ortaklıklara girilerek üst düzey yeni nesil savaş uçağı konusunda Türkiye farklı adımlar atacaktır diye düşünüyorum.
Peki Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile gerilim yaşarken Türkiye'nin BRICS toplantısına katılmış olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne alternatif mi arıyor sizce?
Yani şöyle, Türkiye çok uzun yıllardı zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne alternatif bir siyaset izliyor. Özellikle AK Parti'nin iktidarının 2000'li yıllardan sonra son dönemlere doğru Türkiye çok daha bağımsız bir dış politika izledi. Sadece Batı endeksli ve Amerika endeksli bir siyaset izlemediğini görüyoruz. İşte aramızda bu kadar gerginlik yaşamasının temel nedenlerinden birisi de bu. Türkiye'nin NATO ittifakına dahil olmasından itibaren Batı dünyası, özellikle de ABD, Türkiye'ye bir rol biçti. Evet, Türkiye bir Batı sisteminin içerisinde bir ülke olarak gördüler ama kendi çizdikleri rolü oynayan, edilgen bir ülke, kendi çıkarlarını maksimize edemeyen bir ülke olarak konumladılar. Ama Türkiye adım adım güçlendikçe, ekonomisiyle, insan kalitesiyle, altyapısıyla, endüstrisiyle bağımsız dış politika izlemeye başladı. Kendini merkeze alan, kendi çıkarlarını merkeze alan ve çok boyutlu dediğimiz, aynı anda Asya'yla da, işte Ruslarla da, Çinlerle de, Afrika açılımı ve Orta Doğu İslam dünyası açılımı yaparak paradigmasını genişletti. Bu da tabii batılı ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri'ni ciddi anlamda rahatsız etmiş durumdaydı. Hatta Türkiye'deki bu darbe girişimlerinde, bu paylarda Türkiye'yi yeniden eski rayına oturtmakla alakalı olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla sorunuzu da bu bağlamda yanıtlayabiliriz. Yani Türkiye'deki bu gidişat Amerika Birleşik Devletleri'ni ciddi anlamda rahatsız ediyor ve farklı politika izlemesini istiyor. BRICS konusunda da benzer bir gelişme. Türkiye dış politikada ittifaklarını çeşitlendirirken alternatif arayışları da var. Bu tamamen batıdan yüzünü başka bir yöne döneceği anlamına gelmiyor. Ama aynı anda ilişkilerini genişleterek farklı alternatifler oluşturarak işte Şangay İşbirliği Örgütü'nde olduğu gibi, BRICS'te olduğu gibi farklı arayışları da var. Bu Türkiye'nin elini güçlendirecek bir şey.
Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında yaşanan gerilim bağlamında Manbij yol haritasının son durumu nedir?
Evet, Manbij yol haritasında Amerika'dan anlaşılan yol harita işlemekte de devam ediyor süreç. Fakat süreç kapsamında YPG'nin bölgeden çekilmesi ve ABD ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beraber ortak devriye gezmeli süreci yavaş işliyor. Özellikle CENTCOM yetkililerin bu Manbij yol haritasına karşı oldukları bilinmekte ve onların Manbij yol haritasını yavaşlatmaya yönelik birçok adım atıldığı da görülüyor. Örneğin şu an 22. koordineli bağımsız devriyeler gezildi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekatı sınır bölgesinde, ABD ise Manbij sınır hattı bölgesinde birbirinden bağımsız bir şekilde fakat koordineli devriye yapıldı. Ama 22. devriye yapılmasına rağmen hala ortak devriyeye geçirilememiş durumda. En son İncilik üssüne ortak devriye için gerekli olan ekipmanlar geldi ve şimdi ortak devriye için eğitimlere başlanacak ve yakında ABD ve Türkiye Manbij bölgesine ortak devriye gezmeye başlayacak. Fakat bunun için YPG'nin bölgeden çekilmesi gerekiyor. YPG ise bölgede hala çekilmiş değil. Şu an YPG'nin sadece cephe hattından geri çekilip o da daha büyük bir Amerikan varlığı var şu an. Fakat YPG'nin geri çekildiği takdirde ve ortak devrinin başladığında Türkiye'nin gittiği de Manbij'e doğru ilerlemesi söz konusu. Ama işte tüm bu denklem içerisinde YPG üçüncü bir kol olarak Esed rejimiyle görüşüyor.
Evet, anlaşmaya vardı.
Anlaşmaya da vardılar ve Manbij bölgesinde olan en büyük stratejik ehemmiyete sahip Tişrin Barajı'nı Esed rejimine devrettiler. Ve Esed rejimi bölgedeki varlığını artırmış durumda. Hatta iki taraf arasında Manbij'i rejime devretmeye yönelik görüşmeler de devam ediyor. Fakat Amerika'nın varlığı bölgede Esed rejimine Manbij'i kontrolünü almasını da aynı zamanda da engelliyor. Yani aslında YPG bölgede Amerika'yı da biz anlamda sıkıştırıyor. Eğer sen bana karşı Türkiye'yle beraber iş yaparsan ben de rejimle iş yaparım. Ve bu da aslında bize şunu gösteriyor. Türkiye NATO'da ne kadar ABD'yle gerilim yaşasa da aslında ABD'nin gerçek müttefiki Türkiye. YPG gibi bir terör örgütü sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket eder ve en ufak bir şeyde rejimle o müttefiklik kurup ABD'yi arkadan da vurabilir. Şu anki görüşmeler hatta sadece Manbij'i değil, YPG'nin kontrolü diğer bölgeleri de kapsıyor. Ve ABD'nin bu durumdan ne kadar haberdar olmadığı ise meçhul.
Türkiye Manbij için Amerika ile yol haritası belirledi. Fakat İdlib'in geleceği için Türkiye ve Rusya arasında mutabakat sağlanabildi mi?
Evet, İdlib konusu iki taraf arasında oldukça önemli bir mesele. Astana süreci kapsamında ilan edilen gerilim azaltma bölgeleri arasında İdlib farklıydı her zaman. Nitekim Türkiye'nin hem İdlib'e sınırı bulunmakta ve İdlib bölgesi 12 gözetim noktası kurulmuştu. Ama Astana süreci kapsamında yine gerilim azaltma bölgesi olarak ilan edilen Kuzey Humus kırsalı ve Guta bölgesi, Dera bölgesi rejim ve Rusya saldırılarına uğradı. Astana süreci burada işlemedi. Rusya Astana sürecinin bağımlı kalmadı ve Asan sürecine hilafen bu da asker operasyonlar düzenledi ve bölgeyi ele geçirdi. Şimdi ise İdlib'de rejimin sevkiyatlar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bölgeye birçok sevkiyat geliyor rejim tarafından ve en son bugün rejimin Dışişleri Bakanı İdlib'i ele geçireceğine yönelik, oraya operasyonlar başlayacağına yönelik açıklamalar bulundu ve Türkiye'yi o bölgede işgalci olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin hatta sadece İdlib'den değil Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı'ndan çıkacağını ifade etti. Rejim bu retoriği önceden de gerçekleşmişti. Hatırlarsınız Zeytin Dalı Harekatı esnasında da benzeri açıklamalar vardı. Fakat fiiliyatta bir şey yaşanmamıştı. Nitekim Türkiye'nin Rusya Afrin noktasını anlaşabilmişti. Şimdi iki taraf arasındaki müzakereler özellikle BRICS konferansından beri yoğun bir şekilde devam ediyor. Soçi konferansı da var. Orada da görüşmeler devam ediyor. Ve Rusya'nın elini güçlendiren en büyük argümanlardan bir tanesi. İdlib bölgesinde HTŞ gibi radikal unsurların varlığı olması ve bunların resmi olarak Aslanlı sürecinin dışında kalıyor olması. Ama Türkiye'nin ise elini güçlendiren bizatihi o bölgeye sınırlı olması ve bölgedeki nüfus yapısı. Birleşmiş Milletler'le beraber çalışan ve Birleşmiş Milletler tarafından fonlanan Reach Corporation yaptığı en son araştırmaya göre bölgede 3.2 milyon insan yaşıyor. Hı hı. Ve bu insanların 1.3 milyonunu Suriye'nin diğer bölgelerden kaçmış, göçmüş kamplarda yaşayan insanlar. Yani zaten rejimden kaçan 1.3 milyon insan o bölgede yaşıyor. Örneğin rejimin ele geçirdiği Guta'dan tahliye edilen insanlar İdlib'de yaşıyor. Deraa'dan tahliye edilen insanlar İdlib'de yaşıyor. Kuzey Humus'tan tahliye edilen insanlar İdlib'de yaşıyor. Ve rejim bu bölgeye saldırdığı esnada Birleşmiş Milletler'in tahminlerinin 2 milyon ile 2,5 milyon insanın Türkiye sınırına akın etmesi söz konusu olabilir. Zaten Türkiye dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna misafirlik ediyorken yine 2,5 milyon mülteciyi Türkiye kendi sınırı için alması mümkün değil. Hı hı. Bu büyük bir insani kriz söz konusu. Bir yandan da Rusya mültecinin Suriye'ye geri dönmesi için Türkiye'yle görüşmeler yapıyor. Yani aslında bu bölgede iki ülke arasında görüşmeler devam edeceğini öngörebiliriz. Yakın bir sürede ben İdlib'e bir operasyon beklemiyorum ama iki ülke İdlib için bir çözüm yolu, bir ortak bir zeminde anlaşacağını ümit ediyorum.
Rejim güçleri İdlib'e ve Türkmen dağlarına doğru sevkiyatlar gerçekleştirdiği aktarılmakta. Sevkiyatların amacı nedir sizce?
Evet, baskı yağıtılmak. Birinci amaç o. Baskı yağıtılmak. Nitekim bölgedeki askeri varlık üzerinden Türkiye'den olan taleplerin yerine getirilmesine yönelik bir baskı unsuru olarak gerçekleştiriyor. Bir diğer bir unsur ise Türkmen dağının stratejik ehemmiyeti. Nitekim Türkmen dağının rejim ele geçirdiği takdirde o bölge üzerinden İdlib'e yönelik olası bir operasyonda büyük bir askeri stratejik bir avantaj ele geçirmiş olacak. Diğer Rusya açısından ise şöyle bir konu var. Türkmen dağı üzerinden hala Humeymin Rus askeri üssüne küçük İHA'larla bombalar atılıyor. Ve bunları engellemek için o bölgenin tamamen temizlenmesi de isteniyor. Ama ona karşın Türkiye'nin o bölgede aynı zamanda gözetim noktası da var Türkmen Dağı'nda. Türkmen Dağı'nın yanındaki Kürt Dağı'nda daha doğrusu var şu anki gözetim noktası. O bölgedeki gelişmeler izlememiz gerekiyor. Fakat büyük ihtimal eğer rejim İdlib'e yönelik bir saldırı yapacaksa ilk hedefi Türkmen Dağı olacaktır. Nitekim Suriye Türkmen Meclisi'nin de son dönemde bir açıklaması vardı. Türkmen Dağı'nın stratejik önemi vardır. Türkiye'nin sınır savunmasında Türkmen Dağı'ndan başlar diye ve o bölgenin her ne pahasına olursa olsun korunması gerektiğine yönelik.
Burada bir de şu var belki. Kapsamlı bir harekat hazırlığı yapmadığını biliyoruz şu anda. Evet belli sevkiyatlar var ama İdlib dediğimiz yer neredeyse 100 bine yakın muhalifin olduğu, silahlı gücün olduğu önemli bölge. Buraya karşı çok büyük bir asker harekat düzenleyeceklerse buna yönelik bir sevkiyat yapılması gerekiyor. Buna yönelik bir işaret şu an için yok. Ama belki küçük lokal bazı bölgeler işte Türkmen Dağı veya Haman'ın kuzeyindeki belli bölgeleri ele geçirmek için küçük çaplı harekatlar düzenleyebilirler. Hem Türkiye'ye baskıyı artırmak hem muhaliflerin gücünü orada görmek, belki çatışmaları alevlendirmek rejimin kendine ait birçok amacı var. Ama şunu görüyoruz yani büyük fotoğrafta baktığımızda evet rejim Dera'yı da elimine ettik. Kunetra ile birlikte ettikten sonra elini çok güçlendirdi. Şu an Suriye sahtının işte PKK'nın kontrol ettiği %25 hemen hemen bir bölge. Muhaliflerin elindeki %10'luk bölgenin dışında tamamen ele geçirip DAEŞ'in bazı cepleri kontrol ettiğini biliyoruz. Ama daha da büyük fotoğrafa baktığımızda artık rejimin de tükenme noktasına geldiğini hem askeri açıdan hem insan kaynakları açısından ve İdlib ölçeğinde büyük bir askeri harekatı tek başına kaldırmaya lüksün olmadığı görülüyor. Yani burada şu ana kadarki zaten başarıların temel nedeni 2015 Eylül ayında Rusya'nın savaşa müdahil olması, doğrudan muhalifler hedef alması, İran'ın da milis akınıyla ve devrim muhafızları Kudüs güçleri ve Hizbullah'la birlikte sahada çok etkin bir şekilde savaşın omurgasını yürütmesiydi. Şimdi İdlib meselesinde de bu belirleyici olacak. Yani rejim istese dahi tek başına kapsamlı bir harekat düzenlemesi mümkün değil. Türkiye desteklemese dahi muhalifleri rejimin tek başına bunu ele geçirecek gücü yok. Hava kuvvetleri de zaten şu anda çok ciddi anlamda yıpranmış, zayıflamış durumda. Dolayısıyla mesela yine Rusya ve İran'la alakalı. Onların da Türkiye ile kuracakları işte askeri diplomasi burada belirleyici olacak. Yani Şimdi az önce Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'yle olan gerginliğini ortaya koymuş bu batı dünyasıyla. Bunu Rusya bir fırsat olarak görüyor ve Türkiye'yi yakınında, yanında tutmak istiyor. Sadece mesela Suriye ile ilgili değil. Bunun Karadeniz'in güvenliği, NATO'nun nasıl genişleyeceği, yeni ekonomik modelleme, Trump'ın şey yaptırım siyaseti ve tehditlerine karşı bir cephe ihtiyacı, İran meselesi, bir sürü farklı Balkanlardaki güç mücadelesi vesaire vesaire, bir sürü farklı denklem var. Bu Ukrayna meselesi, yine Kırım meselesi çok önemli. Bu bağlamda Türkiye'yi tamamen karşısına alacak, işte İdlib'in rejim tarafından harekatına Rusya'nın ben doğrudan onay vereceğini düşünmüyorum. Yani burada bir siyasi diplomasi süreç işleyecek. Dolayısıyla bu anlamda bir orta yol bulunmaya çalışılacak. Rusya'nın öteden beri Türkiye'den talebi şu olmuştu. Evet, burayı bir güvenli bölge olarak oluşturalım. Türkiye'nin nüfuzu altında olsun. Ancak içeride HTŞ ve diğer bazı radikal elementleri Türkiye burada askeri seçenekleri de kullanarak elimine etsin, çok zayıflatsın. Bu konuda bazı olumlu gelişmeler de oldu. Yani HTŞ bundan bir yıl önceye nazaran çok daha zayıf durumda. Türkiye'ye müzahir önemli Suriyeli muhalifler daha fazla güçlenmiş durumdalar. Buna yönelik Türkiye bazı adımlar atabilir. Türkiye açısından da İdlib'in kaybedilme lüksü olmadığını ben düşünüyorum şahsen. Yani az önce Ömer değindi. 2,5 milyonluk bir yeni mülteci dalgası gelebilir. Bunun ötesinde Suriye'nin geleceğinde artık Türkiye'nin söz sahibi olması mümkün olmaz. Ve İdlib tamamen düşerse Fırat Kalkanı ve Zeytindal Harekatı bölgelerinde Türkiye'nin elinde tutabilmesi mümkün olmaz. Ve bu Türkiye'nin PKK terörle mücadelesini de ciddi anlamda etkileyecektir. Çünkü böyle bir denklemde rejimle PKK'nın da yakınlaşmaya başladığını, kuzey hattında artık rejimin kontrolü altında PKK'nın Türkiye'ye karşı bir güvenli bölge oluşturacağı kendine ve Türkiye'ye yönelik saldırılara devam edeceğini öngörebiliriz. Dolayısıyla Türkiye büyük fotoğrafta siyasal bir çözüm arzu ediyor. Bunun için de kazanımlarını koruyacak masada bir kartı dönüştürmeye ihtiyacı var. İşte Afrin'de gördük, yani bugün Membiç hareketi. Membiç'te Amerika ile masaya oturabildiksek bu Afrin'deki başarımız sayesindedir. Türkiye ağırlığını koydu. Sonuç aldı, somut bir şekilde Amerika Türkiye karşısında masaya oturmak zorunda kaldı. Suriye'nin bize gösterdiği bir şey var. Siyasal söylemler veya diplomasi çok fazla işe yaramıyor. Sahada ne kadar etkili olduğunuz nihayetinde sonucu belirliyor. Dolayısıyla Türkiye İdlib'de de güçlü olmaya ve muhaliflerin varlığını devam ettirmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum.
Peki İdlib bölgesine olası bir Rusya destekli rejim saldırısı olduğu takdirde bunun Türkiye'ye ve Türkiye-Rusya ilişkilerine etkisi ne olur?
Yani mevcut ilişkileri sürdürmemiz mümkün değil. Yani böyle bir senaryoda Türkiye'ye rağmen anlaşılmadan de facto bir şekilde eğer bu sağlanırsa, bir defa orada 12 tane askeri nokta var. Onların güvenliği Türk askerlerinin tehdit altına girecek. En olası senaryolarından birisi Türkiye'nin çekilmesi söz konusu olabilir. Ardından ise büyük bir insani kriz İdlib'de yaşanacak. Milyonlarca insan Türkiye'ye mülteci konumuna gelecek ve Türkiye'nin bunu hiçbir şekilde kabul etmesi mümkün değil. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir şekilde Astana sürecini bu tamamen bitirir. Türkiye bambaşka bir yeniden pozisyon alır Suriye sattığında. Rusya ile ilişkilerimizde ciddi anlamda gerginleşir ve mevcut durumu sürdürmemiz hiçbir şekilde mümkün olmaz diye düşünüyorum.
Uçak düşürme krizinden sonraki bir siyasi ilişkiye doğru yine evrilebilir.
En büyük krizi yaşamış
ve,
olur.
Evet. Ve Astana sürecinin aslında başlamasının sebeplerinden birisi de Rusya'nın ve rejimin Suriye'deki operasyonunun maliyetiydi. Nitekim Astana süreciyle beraber operasyonlarda ve çatışmalarda büyük bir azalma yaşandı. Eğer bugün Rusya yine Türkiye'yi karşısına alırsa ve olası Türkiye'ye rağmen İdlib'e saldırırsa, bu İdlib operasyonun maliyeti Suriye'de yapılan tüm operasyonların aslında en yükseği olabilir.
Evet. Son dakikaya geldik. Son olarak size Soçi zirvesini soracağım. Evet. Soçi zirvesi hakkındaki yorumunuzu alabilir miyim?
Yani Astana kapsamında müteakip görüşmeler devam ediyor. Soçi'de de bu bağlamda taraflar yeniden görüşüyorlar. Burada özellikle önemli bir kazanım mevcut tutukların muhalifler ve rejim tarafından karşılıklı olarak mübadelesinin yapılması. Bu güven artırıcı önlemler olarak Astana sürecinin ruhunda vardı. Daha önce de birkaç defa gerçekleşti. Şimdi buna yönelik yeni bir adım atılmış oldu. Tabii temel mesele yine İdlib şu anda. Rejim sahtından baktığımızda PKK ile yapılan görüşmeler, bunu nereye evrileceği, işte enerji, petrol anlaşmaları, baraj, elektrikle ilgili Ömer ifade ettiği Tişrin teslim edilmesi, yine özellikle Haseki bölgesinde işte Öcalan'ın posterlerinin indirilmesi, rejimin devlet memurlarının tekrardan bölgeye dönmesi gibi önemli kararlar alındı ve oradaki görüşmeler devam ediyor. Muhalifler ve Türkiye'nin izinde ise İdlib meselesi şu anda çok önemli. Türkiye bir şekilde İdlib'in çatışma bölgesine dönüşmeden, büyük bir askeri harekat gerçekleşmeden kontrol altına tutmak ve nüfusu altına tutmak istiyor. Soçi ve bundan sonraki Astana sürecindeki görüşmeler bu alanda devam edecek.
Programımızın sonuna geldik. Sayın Acun ve Sayın Özkızılcık, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak umuduyla hoşça kalın. Türkiye penceresinden.